Ayrım 21.
Her parti 24 Ağustos'tan 2 Eylül'e kadar milletvekili adaylarını bildirmeleri gerekiyordu. Yani yaklaşık bir haftada 400 aday bulunması gerekiyordu. Veto tırpanı bu kez milletvekili adayları için çalışmaya başladı. MGK toplam 1683 adaydan 672'sini veto etti. MDP'den 74, ANAP'tan 81, HP'den 89 aday veto edildi. En çok şaşıran Turgut Sunalp oldu. Hiç beklemiyordu. En yakın adamları veto yemişti. Bir ara istifayı bile düşündü. Oysa vetoların nedeni Demirel'in Güneş Sokak'taki evinin Muzip Kalem Müdüründen başkası değildi. Yavuz Donat. Şimdi Süleyman Bey'in evine girip çıkan kontrol ediliyor. 2-2 daha 4. Hepsi isim isim biliniyor. Evin orada bir polis ekibi var. O polis ekibinden birisi demiş ki Süleyman Bey'in evindeki personelden Talat Polat'a: Talat Bey, ben başkomiserim. Buraya yeni tayin edildim ve pek insanları da tanımıyorum. Ancak benim her akşam rapor vermem lazım. Bu eve kimler giriyor, kimler çıkıyor? Bu kadar da itiraf etmiş, açık açık söylemiş. Bu aramızda kalsın demiş dostça. Bu Talat açık gözün teki. Süleyman Bey'in çevresinden pek çok kişi, eski milletvekilleri, eski senatörler, il başkanlarının bir bölümü askerlerin partisine gidiyorlar. MDP ile ilişki halinde. Talat da bunlara kızıyordu. Onların hepsini akşamları bu başkomisere yazdırıyordu. Bugün şunlar ziyaret etti diye. Bu da konseyin önüne gidiyordu. Vay anasını, vay canını. Ve onların hepsi veto edildi. Onlar da düşünüp duruyorlar bu vetoyu neden yedik diye. Vetoyu Talat yüzünden yediler. Aslında Evren, ANAP'ın adaylarını daha çok beğenmiş ancak MDP'den daha fazla veto yemesin diye ANAP'ın veto sayısını yüksek tutmuştu. Evren, açıkça söyleyeyim, hakikaten en iyi adaylar Adalet Parti, Anavatan Partisi'ndeydi. Kendimizi zorladık. Turgut Sunalp'in partisinden daha fazla veto yenmesi için biraz daha ilave etmek suretiyle onun önüne geçirdik. Artık üç parti de halkın karşısına çıkmaya hazırdı. 12 Eylül'ün öz partisi olarak görülen MDP'ye başlangıçta herkes büyük şans tanıyordu. Çünkü Evren'in kurdurduğu ve desteklediği partiydi. Ancak günler geçtikçe MDP'ye ve Sunalp'e tanınan şans giderek azaldı. Aslında MDP'nin sorunu kadrosundan değil liderinden kaynaklanıyordu. Her şeyden önce askerdi. Üstelik sert bir askerdi. Turgut Sunalp: MDP'yi ben kurduğum için tabii askerin partisi gibi geldi. Biz çok çalıştık, samimi çalıştık. Asker gibi çalışmadık ama maalesef kendimizi anlatamadık. Ertan Karasu: Sizin bu şekilde gözükmeniz kamuoyunda pek hoş karşılanmıyor. Yani bir devlet partisi, asker partisi gibi daha doğrusu bizim. O nedenle siz zaman zaman karşı çıkın dedim. Mesela konseye, Kenan Paşa'ya. Ve onu yapamam dedi. Sunalp siyasi parti lideri gibi değil, bir komutan gibi davranıyordu. Sert üslubu ve davranışları seçmen tarafından yadırganıyordu. Turgut Sunalp: Ben bir hata yaptığımıza kani değilim. Fakat şu kadarını rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'de politikaya ordunun girişi milletimiz tarafından iyi karşılanmazdı. Yani asker askerliğini yapmalıdır derler. Politikacı politikasını yapmalıdır. Eğer politika yapacaksanız ordudan çekilir politikanızı yaparsınız. Başlangıçta çok şans tanınmayan Özal ise kamuoyuna bambaşka bir mesaj ve imaj veriyordu. Halkın karşısına hep ekonomik konularla çıkıyor, rahat ve kendinden emin davranışlarıyla puan topluyordu. Askerlerin partisi olmadığını her fırsatta ima ediyor, sivil görüntü vermeye özen gösteriyordu. Üstelik kampanya boyunca Amerikan tipi uygulamalar yapıyordu. Spor kıyafetlerle geziyor, halktan biri olduğunu anlatıyordu. Necdet Çarp ise en az tanınan liderdi. Sosyal demokrat seçmen, Ecevit gibi karizmatik bir liderden sonra Çarp'ı içine sindiremiyordu. Sonunda tarafların televizyonda kozlarını paylaşacakları gün geldi çattı. 12 Eylül müdahalesinden sonra ilk kez siyasi liderler kamuoyuna görücüye çıkıyordu. Bu açık oturum Türkiye Cumhuriyeti'nin sonraki 5 yılına hükmedecek lideri tayin edecekti. Turgut Özal sakin, Turgut Sunalp gergin, Necdet Çarp hırçındı. Necdet Çarp: Efendim, Özal bir havalara girmişti. Hem komünist hem sosyal demokrat hem sağcı, her şey oluyordu. Nereden oy gelecekse oyum diyordu. Ben de kızıyordum bu ne biçim particilik diye. Her şeye benim diyor. Oy gelecek şeye benim diyor diye kızıyordum açık oturumda. Açık oturumun en gergin anı özelleştirme tartışmasında yaşandı. Özal köprüyü özelleştireceğini açıkladığında Necdet Calp çıkıştı. Necdet Calp, televizyonda fırsat düştü yine başladı şöyle yapacağım böyle yapacağım. Nasıl yapacaksın ya dedim. Yapamazsın ben müsaade etmem. Kıyametleri koparır ortalığı yıkarım başına. Gökyüzünü kubbeye yaptırmam dedim. Evren, işte orada zaten Özal puan aldı. Çünkü devletin içinde. Ta Demirel zamanından beri devletin bütün sektörlerini bilen bir kişi. Ondan sonra ulus hükümeti zamanında başbakan yardımcılığı yapmış. Ekonomik işlerden sorumlu, orada sorulan sorulara rahatlıkla cevap veriyor. Yani biliyor, geçmişini biliyor, her şeyini biliyor. O ulusu, Sunalp bunları bilmediği için tabii orada en sonda kaldı. Yani gazetelerin yaptığı değerlendirmede de en düşük puanı o aldı. Artık ibre Özal'dan yana kaymaya başlamıştı. Herkes Özal geliyor demeye başlamıştı. Evren taraf tutuyor. Evren Sunalp'ten umudu kesmiş, Özal'ın kazanacağını anlamıştı. Ancak son bir atakla durumu değiştirebileceğini düşündü. Niyetini Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda açıkladı. Cezmi Kartay, Sayın Evren yanımıza geldi. Sayın Özal iktidara geliyor dedim. Öyle mi yorumluyorsunuz dedi. Evet dedim. Peki dedi. Cumartesi günü bir açıklama yapacağım. Onu dinleyin dedi. Evren 4 Kasım'da televizyona çıktı ve adını vermeden Özal'ı yerden yere vurdu. Özal'ın bütün büyük tesisleri ben yaptım, kebanı da ben yaptım, kapı da ben yaptım diye konuşması Evren'i kızdırmıştı. Evren 4 Kasım 83 TV konuşması. 1980-1981 yıllarında ekonomik durumun düzelmesini kendilerine mal edenleri, ekonominin tabii kanunlarını yalnızca kendilerine verildiğini büyük bir gururla, çekinmeden her gün ifade edenleri, Evren'in Özal'a yönelik eleştirilerinin gerisinde bir rica vardı. Turgut Sünalp, Cumhurbaşkanı Evren'den torpil istemişti. Evren'in bir konuşma yaparak Özal'ı devre dışı bırakması halinde seçimleri kazanabileceklerini söylemişti. Evren, canım ben Cumhurbaşkanıyım dedim. Bazı yerlerde dedim, hani bunu ima eder şeyler söylüyorum ama dedim, halk anlarsa anlar. İşte Van'da falan böyle bir konuşma yaptım. 4 Kasım'da yaptığım konuşmada ima yolla öyle bir şey söyledim. 6 Kasım günü Türkiye seçim sandığına gidiyordu. 3 yıllık askeri yönetimin son günü Türkiye'de ayrı bir heyecan vardı. Ülke yeniden demokrasiye dönüyordu. Evren, oyumu Sünalp'in partisine verdim. Akşam oylar sayılmaya başladığında nefesler tutulmuştu. En çok heyecanlananların başındaysa Evren ve Milli Güvenlik Konseyi üyeleri geliyordu. 12 Eylül darbesini yapan 5 general seçim sonuçlarını birlikte televizyondan izlediler. Gece yarısına doğru sonuç belli oldu. ANAP tek başına iktidar olmuştu. 5 eski komutan belki böylesi daha hayırlı olur deyip evlerine çekildiler. MDP Genel Merkezi'nde Sunalp'in yüzü kıpkırmızı oldu. Sadece bana oyun oynadılar diyebildi. Turgut Sünalp, vallahi biz çok darbe yemiş insanız hayatta. Onun için herhangi bir şekilde hayal kırıklığına uğramayız. Darbe çok yerseniz eğer size tabii gelir. Bu da böyleymiş, böyle oldu.
6. kaset 1. yüz. Turgut Özal oyunu İstanbul'da kullandı. Sonra yanına eşi Semra Özal ve arkadaşlarını aldı, Ankara'ya doğru yola çıktılar. Semra Özal, seçim günü biz İstanbul'da oyumuzu kullandık rahmetliyle. Birlikte arabayla yola çıktık Ankara'ya doğru. Tabii birçok yerde duruyorduk, hep sandıkları kontrol ediyorduk sık sık. Bolu'ya gelene kadar kahvelerde, benzincilerde, çeşitli yerlerde sandıkları kontrol ettik ve netice aşağı yukarı belliydi. Netice belliydi, iş tamam, biz alıyoruz. Ve Ankara'ya geldiğimiz zaman gece yarısını geçmiş saat 2 filandı. Doğru biz genel merkeze gittik. Bütün yerli yabancı basın ve televizyonlar oradaydı. Konuşmalar, mülakatlar yapıldı, ondan sonra eve geldik. Ve kendisi dedi ki, hiç tezahürat istemiyorum dedi. Ben, arkadaşlarım filan var dedi, bazı yerden arkadaşlar. İşte bir gürültü, patırtı, istemiyorum. Sessiz sedasız oturun bekleyin burada. Özal seçim sarhoşluğuna kapılmadı. Ülke hala askeri yönetim altındaydı. Taraftarlarına seçim kutlamalarını yasakladı. Taşkınlıklar komutanları rahatsız edebilirdi. İlk şoku atlattıktan sonra sevincin yerini kaygı aldı. Seçimi kazanmışlardı ama acaba iktidar kendilerine verilecek miydi? Ortalıkta seçimlerin iptal edileceği söylentileri dolaşıyordu. Özal korkuya kapıldı.
Gerçekten de seçim sonuçları açıklanmasına karşın aradan neredeyse 2 hafta geçmiş, Çankaya'dan bir türlü davet gelmemişti. Düğümü Semra Özal'ın önerisi çözdü. Çankaya onu aramıyorsa o Çankaya'yı arayabilir, hal hatır sorabilirdi.
Semra Özal, bu enteresan, hak ettiğiniz bir şey alamıyorsunuz. Ama niye alamadığınızı da öğrenemiyorsunuz. Yani veriyorum veya vermiyorum diyen yok. Siz de soramıyorsunuz ve sadece böyle bir garip sıkıntılı bir bekleyiş. Ve neticede dedik ki, sen dedim bir randevu iste Evren Paşa'dan git. Yani ne olacaksa olsun, bilelim. Olur olmaz ne yapalım, bu kadar der, çekiliriz yani işten. Randevu istedi ve 10 dakika sonra geldi randevu haberi. Sonunda 20 Kasım günü Turgut Özal Çankaya'ya çağrıldı. Başbakanlık mührü Özal'a verilecekti. Korkulan olmamıştı, seçimlerin iptali söz konusu değildi. Aslında Evren buruktu. Kurdurup desteklediği parti yenilmişti. Oy vermeyin dediği parti tek başına iktidardaydı. Bir an seçimleri keşke daha sonra yapsaydık diye düşündü. Evren, benim şimdiki intibam o ki 83'te değil 84'te efendim bu seçimler yapılsaydı belki bazı şeyler, konular daha iyi halledilmiş, öyle teslim edilmiş olabilirdi. Artık olan olmuştu. İktidarı Özal'a devretmemek o kadar kolay göze alınacak bir karar değildi. Bütün dünyaya demokrasiye geçiş takvimi açıklanmıştı. Dünyanın gözü Türkiye'nin üzerindeydi. Türk halkı da Evren'in partisini seçmeyerek zaten mesajını vermişti. Evren, ertesi gün mü, daha ertesi gün mü gazetelere bir baktık ki dedikodu. Efendim biz toplantı yapmışız, Özal kazandı diye bunu iptal edecekmişiz, seçimleri yeniden yaptıracakmışız. Aklımızın kenarından bile geçmedi. 20 Kasım günü gazeteciler Çankaya'da yerlerini aldılar. Şimdi gözler yeni başbakandaydı. Biraz sonra Özal geldi, arabasından indi, köşkün salonundan içeri girdi. O anda izleyenlerin hayret dolu bakışları altında hiç beklenmedik bir şey yaptı. Tokalaşmak için bekleyen Cumhurbaşkanı'na yaklaştı, kolundan çektiği gibi sarılıp öptü. Ali Baransel, ben Sayın Evren'in arkasındaydım. O sarılma anında Evren hafif bir direnme içinde filan oldu. Ama o kadar hızlı bir sarılma durumu yarattı ki Sayın Özal, Evren direnemedi ve öpüştüler.
Evren, benim öpüşme şehadetim yoktur. Çünkü Cumhurbaşkanı şunla bununla öpüşmez.
Elini sıkayım dedim, hemen bana çekti kendisini. Mecbur kaldım o öpüşünce. Öp, itemezdim ya.
Öpüşme sahnesi 12 Eylül döneminin simgesi oldu. Bu fotoğraf kolay kolay çıkmayacak şekilde zihinlere kazındı. Zihinlere kazınan 3 yıl boyunca Türkiye'ye hükmeden haki rengin yeniden laciverde dönüşüydü. Zihinlere kazınan askeri yönetimin hafızalardan hiç silinmeyecek uygulamaları ve kararlarıydı. Zihinlere kazınan devletin ve hukukun yeniden şekillenmesi ve anayasayla kalıcılaşmasıydı. Zihinlere kazınan halkın yaşama tarzı, inançları ve eğilimlerindeki köklü değişimdi. Zihinlere kazınan coşkuyla karşılanan ancak korkuyla yaşanan bir dönemin bitişiydi. O fotoğraftan zihinlere kazınan çok partili rejime dönüştü. Artık Özallı yıllar başlıyordu. Yararlanılan kaynaklar. Ben tarihim Bay Başkan. Erbil Tuşalp, Bilgi Yayınları, 1990 Ankara. Bin Belge, Erbil Tuşalp, Dost Yayınları, 1987 Ankara. Buyruklu Demokrasi, 1980-1983, Yavuz Donat, Bilgi Yayınları, 2. Basım, 1987 Ankara. Çankaya'ya Giden Yol, 1971-1973. Cüneyt Arca Yürek, Bilgi Yayınları, 2. Basım, 1985 Ankara. Darbeler ve Gizli Servisler, Cüneyt Arca Yürek, Bilgi Yayınları, 6. Basım, 1995 Ankara. Dar Sokakta Siyaset, 1980-1983, Yalçın Doğan, Tekin Yayınları, 1985 İstanbul. Değişen Stratejilerin Odağında Türkiye, Necip Torumtay, Milliyet Yayınları, 1996 İstanbul. Demokrasi Dur, 12 Eylül 1980, Nisan 1980, Eylül 1980, Cüneyt Arca Yürek, Bilgi Yayınları, 2. Basım 1990 Ankara. Demokrasinin Sonbaharı, 1977-1978, Cüneyt Arca Yürek, 2. Basım 1987 Ankara. Demokrasinin Yaralı Yılları, Kurtul Altuğ, Tekin Yayınları, 1993 İstanbul. Diyet, Mehmet Ali Birant, Milliyet Yayınları, 1979 İstanbul. Eylül Hukuku ve Basın Özgürlüğü, Veli Yılmaz, Belge Yayınları, 1990 İstanbul. Eylül İmparatorluğu, Doğuşu ve Yükselişi, Erbil Tuşalp, Bilgi Yayınları, 4. Basım Ankara. Fotoğraflarla 12 Eylül Kitabı,
Dural, Tamaşa, Söğüt, Mine, Demirhan, Çetin, Tempo kitapları, 1994 İstanbul. Hapishanedeki Ecevit, Cüneyt Arca Yürek, Bilgi Yayınları, 2. basım 1986 Ankara. İdamın Günlüğü, Osman Balcıgil, Onur Yayınları, Şubat 1976 İstanbul. Kenan Evren'in Anıları, 6 cilt, Milliyet Yayınları, Haziran 1991 İstanbul. Müdahalenin Ayak Sesleri, 1978-1979. Cüneyt Arca Yürek, Bilgi Yayınları, 2. basım 1986 Ankara. 12 Eylül'e doğru Koşar Adım, Kasım 1979-Nisan 1980. Cüneyt Arca Yürek, Bilgi Yayınları, 2. basım 1988 Ankara. 12 Eylül Rejimi, Semih Gem Almaz, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 14, İletişim Yayınları, sayfa 974-1994 İstanbul. 12 Eylül saat 04, Mehmet Ali Birant, Karacan Yayınları, 1994 İstanbul. Orgeneral Kenan Evren'in Söylev ve Demeçleri, 12 Eylül 1980, 12 Eylül 1981, Başbakanlık Basım Evi, 1981 Ankara. Orgeneral Torumtay'ın Anıları, Necip Torumtay, Milliyet Yayınları, 2. basım 1994 İstanbul. Özallı Yıllar, 1983-1987, Yavuz Donat, Bilgi Yayınları, 1987 Ankara. Papa, Mafya, Ağca, Uğur Mumcu, Tekin Yayınları, 19. basım 1995 İstanbul. Paşa ile General, Erbil Tuşalp, Bilgi Yayınları, 1991 Ankara. Politik Göçmenler, Ahmet Abakay, Amaç Yayınları, 1988 İstanbul. Sandıktan İhtilale, 1977-1980, Yavuz Donat, Bilgi Yayınları, 1987 Ankara. Sokaktaki Askerin Dönüşü, Nevzat Bölügiray, Tekin Yayınları, 1991 İstanbul. Sürgünden Çankaya'ya, Yavuz Donat, Ümit Yayınları, 1997 Ankara. Tank Sesiyle Uyanmak, Hasan Cemal, Bilgi Yayınları, 8. basım 1992 Ankara. Tanksız Topsuz Harekat, Fatih Güllapoğlu, Tekin Yayınları, 1991 İstanbul. Türkiye'de Askeri Darbeler ve Amerika, Çetin Yetkin, Ümit Yayınları, 1995 Ankara. Türkiye'de Holdingler, Mustafa Sönmez, Arkadaş Yayınları, 5. basım 1992 Ankara. Vatan Sağolsun, Çetin Yetkin, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 1997 İstanbul. Zorlu Yıllarım, Kenan Evren, 2 cilt, Milliyet Yayınları, 1994 İstanbul. Kitabın Sonu, 28 Eylül 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212-417-2546 0212-417-1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr